Ayrım 13, Halk Avcısı, Jack London, sayfa 141. Yüz Karası. Menzile varılmıştı işte, yuvaya dönen bir güvercin gibi Avrupa başkentlerine doğru acı ve dehşet dolu uzun bir yolda taban tepmişti Subienkov. Ve işte burada her şeyden uzakta Rus Amerikası'nda son bulmuştu yolu. Şimdi kolları arkadan bağlı olarak karlara oturmuş, işkence sırasının kendine gelmesini bekliyordu. Önünde yüzü koyun karlara uzanmış, acıdan inildeyen iri kıyım kazağa ilgiyle bakıyordu. Erkekler hırslarını almışlar, sıralarını savdıktan sonra da onu kadınlara bırakmışlardı. Dev yapılı adamın çığlıklarına bakılırsa kadınların canavarlığı erkeklerinkine rahmet okutuyordu. Subienkov uzun uzun baktı ve tüyleri diken diken oldu. Ölümden korkmuyordu. Varşova'dan Nulato'ya uzanan o yorucu yol boyunca kaç kez ölümle burun buruna gelmiş, ölümle alay edercesine türlü türlü tehlikenin kollarına atılmıştı. Bu yüzden ölüm ona vız geliyordu. Ama ah, o işkence yok muydu? O işkence ona dayanamıyordu işte. Gururuna dokunuyordu bu. Bir türlü kabullenemediği şey katlanması gereken acı değil de acıyla kıvranırken vücudunun gireceği içler acısı durumdu. Biliyordu ki kendinden öncekiler gibi koca Ivan gibi yalvar yakar olacak, dualar edecekti. Hoş bir şey değildi bu. Son bir şaka yaptıktan sonra gülümseyerek kendinden geçmek. En iyi ölüm buydu işte. Oysa işkence edilecek, can çekişirken ipin ucunu kaçıracak, etin kemiğin çekeceği acılar yüzünden ruhu alçalacak, bir maymun gibi çığlıklar ata ata, ipe sapa gelmez sözler sayıklaya sayıklaya hayvanlaşacaktı. İşte asıl korkunç olanı buydu, beterin beteri buydu. Kaçmak için uygun bir fırsat yakalayamamıştı. Daha başından Polonya'nın özgürlüğü için ateşli düşler kurmaya başladığından beri kaderin elinde bir kukla olmuştu. Daha başlangıçtan bu yana St. Petersburg'da, Sibirya maden ocaklarında, Kamçatka'da, Kürk hırsızlarının çılgın teknelerinde onu adım adım menzile yaklaştırmaktaydı yazgısı. Kuşkusuz dünyanın temel taşlarına alın yazısının burada noktalanacağı kazılmıştı. Oysaki yufka yürekli, duygulu biriydi. Bir hayalci, bir ozan, bir sanatçıydı. Gel gelelim, o daha dünyaya adımını atmadan önce kıran kırana bir yırtıcılığın hüküm sürdüğü bir vahşet diyarında yaşayacağı bu kuş uçmaz kervan geçmez geceler ülkesinde, dünyanın son sınırlarından da ötede bu karanlık yerde ölmesi kararlaştırılmıştı. İçini çekti. Demek önünde kıvranıp duran şu et yığını koca Ivan daha. Dev yapılı koca Ivan, korku nedir bilmeyen, çelikten sinirleri olan, kelle koltukta tehlikeden tehlikeye atılan denizlerin o gözü pek korsanı buydu demek. O Ivan ki bir öküz kadar dayanıklı ve soğukkanlıydı. Sıradan bir adamı acıdan inim inim inletip çığlıklar attıracak şeyler ona kahkahalar attırırdı. Gel gelelim, Nulato Kızılderilileri böylesine dayanıklı bir adam olan Ivan'ın sinirlerini allak bullak ettikleri gibi ruhunun derinliklerine inerek onu acılar içinde tir tir titretmişlerdi. İşkencede usta oldukları belliydi. Koca Ivan sinir sisteminin körelmiş oluşunun cezasını işte böyle çekiyordu. Şimdiden başkalarından iki kat daha dayanıklı olduğunu göstermişti. Subienkov kazağın acı çekmesi karşısında daha fazla dayanamayacağını anlıyordu. Ivan ne diye ölmüyordu sanki? Eğer bu çığlıklar kesilmezse aklını kaçırması işten bile değildi. Gel gelelim, çığlıkların kesilmesi demek işkence sırasının kendisine gelmesi demekti. Yakaga da dört gözle bunu bekliyor, ağzının suyu akarak kendisini seyrediyordu. Yakaga, hani daha geçen hafta bir tekmede kalenin duvarından yuvarladığı, suratında köpek kırbacı şaklattığı Yakaga. Yakaga bunun acısını çıkarmak için elinden geleni yapacaktı elbet. Hiç kuşkusuz bütün marifetini ortaya dökecekti. Kendisi için ne ince, ne sinir bozucu, ne aklı hayale gelmedik işkenceler hazırlanmıştı kim bilir. Of of, İvan'ın çığlıklarına bakılırsa bu son yapılan işkence pek korkunç olmalıydı. Adamın üstüne eğilen kızıl derili kadınlar gülüşüp el çırparak geri çekildiler. İşte o zaman Subienkov yapılan korkunç canavarlığı gördü ve isterik kahkahalarla sarsılmaya başladı. Kızıl deriller onun gülmesi karşısında afallayarak baka kaldılar. Subienkov güldükçe gülüyor, bir türlü kendini tutamıyordu. Bu böyle süremezdi, kendini dizginledi. Adam akıllı gerilen sinirleri yavaş yavaş yatıştı. Başka şeyler getirmeye çalıştı aklına. Geçmiş günler canlandı gözlerinin önünde. Anasını, babasını, küçük benekli midillisini, kendisine dans etmeyi öğreten el altından yırtık pırtık bir Voltaire cildi vermiş olan özel Fransız öğretmenini anımsadı. Sonra Paris'i, kasvetli Londra'yı, neşeli Viyana'yı, Roma'yı bir kez daha canlandırdı gözlerinin önünde. Ve kendisi gibi Varşova'da tahta çıkmış kralı ile özgür bir Polonya düşleyen o yiğit ve heyecanlı delikanlıları anımsadı. İşte bu uzun yol orada başlamıştı. Onca arkadaşı arasında en dayanıklısı kendisi çıkmıştı. St. Petersburg'da idam edilen iki arkadaşından başlayarak o yiğit gençlerin ölümünü düşündü bir bir. Kimisi gardiyanlarca dövüle dövüle öldürülmüştü. Kimisi de Kazak gardiyanların kırbaçları altında aylar boyunca yürüdükleri o kana bulanmış uzun yolda düşüp kalmıştı. Vahşetten başka bir şey değildi bu. Hayvancasına, canavarcasına bir vahşet. Hastalıktan maden ocaklarında polis kırbaçları altında birer birer can vermişlerdi. Geriye kala kala iki kişi kalmış ve onlar da kaçtıktan sonra kazaklarla tutuştukları bir çatışma sonunda ölmüşlerdi. Kendisi ise karlar üstüne serdiği bir yolcunun kağıtlarını ve parasını alarak kapağı zar zor Kamçatka'ya atabilmişti. Bütün bu olup bitenler vahşetten başka bir şey değildi. Yıllar yılı gönlü stüdyolarda, tiyatrolarda ve saraylarda kalmıştı. Gel gerilim kendini vahşetin bataklığından çekip kurtaramamıştı bir türlü. Vahşetin göbeğinde yaşayıp ölmediyse öldürdüğündendi. Yaşamak için öldürmek, kan dökmek zorunda kalmıştı. Kıran kırana bir ölüm kalım savaşıydı bu. Kendisi de o yolcuyu pasaportunu almak için öldürmüştü. Bir günde iki Rus subayı ile düello ederek kolay yutulur bir lokma olmadığını göstermişti. Kürk hırsızları arasında bir yer edinebilmek için bütün varını yoğunu, bileğini, yüreğini ortaya koymak zorunda kalmıştı. Ne yapıp yapıp kendini onlara kabul ettirmesi gerekiyordu. Ardında uzanan yol binlerce yıl uzunluğundaki Sibirya ve Rusya yoluydu. Gerisin geri gidemezdi. İlerlemesi gereken tek yol önündeydi. Bu yol onu karanlık ve buzlu Bering denizinden Alaska'ya götürecekti. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş ve daha acımasız bir vahşetin içine düşmüştü. Fırtınalı bir denizde azgın dalgalarla dövüşen vahşet yüklü bir gemide insanlıklarını yitirmiş Kürk hırsızları arasında aç susuz kalmış herkes hayvanlaşmıştı. Kamçatka'dan doğuya doğru tam 3 kez yelken açmıştı ve her seferinde de binbir türlü acı ve zorlukla pençeleştikten sonra hala hayatta kalabilenler Kamçatka'ya dönmeyi başarabilmişlerdi. Kaçış yolu yoktu, kapana kısılmış gibiydi, geldiği yönden geri gidemezdi çünkü maden ocakları ve polis kamçısı kendisini bekliyordu. Dördüncü ve son kez doğu yönünde yelken açtığı zaman efsanevi Seal adalarını ilk bulanlarla birlikteydi. Ama o Kürk vurgunundan edindiği serveti Kamçatka'nın çılgın eğlencelerinde har vurup harman savurmak için geri dönmedi. Bir daha oraya dönmemeye yemin etmişti. Avrupa'nın başkentleri gözünde tütüyordu. Bir an önce oralara kavuşabilmek için yoluna devam etmek zorunda olduğunu biliyordu. Böylece gemisini değiştirdi ve bu yeni karanlık ülkede kaldı. Yol arkadaşları Slovenyalı avcılar, Rus serüvenciler, Moğollar, Tatarlar ve Sibirya'nın ilk yerlileriydi. Yeni dünyanın vahşi diyarlarında kendilerine kanlı bir yol açmışlardı. Kürk alamadıkları köyleri yerle bir edip insanlarını kılıçtan geçirmişler, kendileri de zaman zaman gemi kumpanyalarının hışmına uğramışlardı. İçlerinden iki kişi kurtulabilmişti. Bir Finli, bir de Subienkov. İkisi de baş başa ıssız bir ada olan Aletuya adasında yapayalnız aç açına bir kış geçirmişler ve ilkbaharda şans eseri yolu oralara düşen başka bir Kürkçü gemisince kurtarılmışlardı. Ama ne yaparsa yapsın kendisini kuşatan vahşet çemberini kıramıyordu bir türlü. Ne pahasına olursa olsun geri dönmemeyi kafasına koyduğu için bir gemiden öbür gemiye geçti ve sonunda güneyde araştırma yapan bir gemiye atladı. Alaska kıyıları boyunca vahşi kabilelerden başka bir şeyle karşılaşmamışlardı. Oraya buraya serpilmiş irili ufaklı adalarda ya da pusuya yatmış düşmanların bulunduğu dik kıyı kayalıkları önünde her demirleyiş bir savaş ya da bir fırtına ile sonuçlanmıştı. Her defasında ya ortalığı birbirine katan kasırgalar olmuş ya da suratları savaş boyasına bulanmış yerliler çığlık çığlığa kayıklarını atlayarak sanki gemidekilerin kullandığı barutun büyük ve kanlı gücünü öğrenmek istercesine üzerlerine saldırmışlardı. Kıyıyı izleyerek güneye, daha da güneye uzanmışlar. Sonunda masal diyarı Kaliforniya'ya varmışlardı. Bir söylentiye göre Meksika'dan dövüşe dövüşe gelerek postu buralara sermiş İspanyol serüvencileri bulunuyordu. Eğer kaçıp onların arasına katılabilirse artık karada ölüm yoktu. Gerçi 1-2 yıl gecikmiş olacaktı ama yine de denemeye değerdi. Sonra Meksika'nın yolunu tutar derken bir vapura atladığı gibi soluğu doğruca Avrupa'da alırdı. Gel gelelim İspanyollarla karşılaşmadılar. Vahşetin o aşılmaz duvarı yine çıkmıştı önlerine. Yeni dünyanın savaş boyaları sürüp sürüştürmüş olan yerlileri, onları iç bölgelere sokmamış, kıyıdan püskürtmüşlerdi. En sonunda bir balina sandalı paramparça edilip içindekiler öldürülünce, kaptan araştırmadan cayarak geriye dönüp kuzey yönünde yelken açmıştı. Yıllar yılları kovalamıştı. Mihailovski tabyası kurulurken Tebenkov'un emrine girmişti. Kuskokvim bölgesinde 2 yıl geçirdi. 2 yaz Haziran ayında Kotzebue denizine uzanmıştı. Kabileler burada mal değiş dokuşu için toplanırlardı. Sibirya'dan gelme benekli geyik derileri, Diomedes'ten fil dişi, kutup kıyılarından getirilme fok derileri, nere malı olduğu bilinmeyen ve kabileden kabileye geçen taş kandiller, hatta İngiliz malı ay bıçağı bile bulunuyordu bu ilkel pazarda. Subienko bu pazarın coğrafya öğrenmek için iyi bir okul görevi gördüğünü de biliyordu. Çünkü burada Norton denizinden, King adasından, St. Lawrence adasından, Prince of Wales burnundan ve Point Barrow'dan gelme Eskimolarla karşılaşmıştı. Buna benzer yerlerin başka başka adları vardı. Uzaklıkları ise günlerle ölçülürdü. Değiş tokuşçu yerliler epeyce geniş ve değişik yerlerden gelmişlerdi. Taş kandil ve çelik bıçak alışverişinin yapıldığı yerler daha da genişti. Subienkov bir şeyler öğrenebilmek için adamların ağzından girdi, burnundan çıktı, para yedirdi, daha olmazsa işi zorbalığa döktü. En uzak kabilelerin yerlileri, gezginciler hep onun önüne getiriliyordu. Adamlar binbir tehlikeyle dolu yollar, kana susamış vahşi kabileler, balta girmemiş ormanlar, yırtıcı hayvanlar, sarp kayalıklar hakkında bilgiler veriyordu. Ama en çok sözü edilen şey mavi gözlü sarışın beyaz adamlardı. Kürk elde edebilmek için kan dökmekten çekinmeyen insanlardı bunlar. Doğuda, ta uzakta yaşıyorlardı. Ama adamların hiçbiri onları görmüş değildi. Yalnızca dilden dile yayılan söylentiyi anlatıyorlardı. Zor bir okuldu bu. Bu okulda coğrafya öğrenmek her baba yiğitin harcı değildi. Türlü türlü bölgesel dil konuşuluyordu. Bulanık zihinlerde gerçekle masal birbirine karışıyor, uzaklıklar yolculuğun vereceği yorgunluğa göre süresi değişebilen uykular aracılığıyla ölçülüyordu. Subienko en sonunda güvenilir bilgiler edinebildi. Doğu yönünde mavi gözlü beyazların bulunduğu yerde büyük bir ırmak vardı. Irmağın adı Yukon'du. Ayrıca Mihailovski tabyasının güneyinde Rusların Kuykpak adıyla bildikleri bir başka ırmak daha vardı. Söylentiye göre bu iki ırmak aslında aynı ırmağın kollarıydı. Subienkov yeniden Mihailovski'ye döndü. Kuykpak'ın yukarı bölgeleri boyunca bir araştırma yapılması için bir yıl çalıştı durdu. Gel zaman git zaman Rus melezi Malakov'un dikkatini çekti. Malakov Kamçatka'dan gelen en azılı ve en kavgacı melez gruplarından birine kılavuzluk edecekti. Subienkov ona kılavuz yardımcısı oldu. Böylece Kuykpak ırmağının karmakarışık çatal ağızları boyunca yola düzüldüler. Kuzeybatıdaki ilk tepeleri açtılar, tıka basa takas balı ve cephaniyle yüklü deri kayıklarıyla saatte 5 deniz mili akıntıyla cebelleşerek 800 kilometre uzunluğunda, genişliği 3 ile 16 kilometre arasında değişen ırmak yatağında yol aldılar. Malakov Nulato'da bir kale kurmaya karar verdi. Subienkov yola devam edilmesini istiyordu. Sonunda Nulato'da konaklamak fikrini o da benimsedi. Kara kış bastırıyordu. Bu durumda yapılacak en iyi iş beklemekti. İlkbaharda buzlar çözülür çözülmez Kuykpak boyunca iz bırakmadan yukarılara uzanmak niyetindeydi. Sonra da Hudson Körfez Kumpanyası'nın konaklama yerine ulaşmaya çalışacaktı. Kuykpak'ın aslında Yukon Irmağı'nın ta kendisi olduğunu Malakov bilmiyordu. Subienkov da ona bunu çıtlatmamıştı. Kaleyi kurma işine giriştiler. Epeyce güç bir işti bu. Kütükler dizilip kale duvarları yükseldikçe Nulato Kızılderililerinin yorgun iniltileri ve hoşnutsuzlukları da artıyordu. Deniz korsanlarının demir kolları inip kalkıyor, şaklayan kamçılar Kızılderililerin sırtlarında kanlı izler bırakıyordu. Arada bir kaçanlar oluyordu ama ele geçtikleri zaman kale önünde diğer Kızılderililere ve kabilelere ibret olsun diye kırbaçlanıyor, kaçtıklarına kaçacaklarına bin pişman ediliyordu. Bu kaçaklardan ikisi kırbaç altında can vermiş, birçokları ömür boyu sakat kalmıştı. Sonunda bu kırbaç dersi bütün Kızılderililerin kulağına küpe olmuş, bir daha kaçmaya yeltenmemişlerdi. Kalenin yapımı bitmeden kar yağmaya başladı. Artık kürk mevsimi açılmıştı. Kabile ağır bir vergi ödemekle yükümlüydü. Dayaklar, kırbaçlamalar gırla gitti. Ödenmesi gereken haraca karşılık kadın ve çocuklar tutsak olarak alındı. Bu tutsaklara yalnız taş yürekli kürk hırsızlarının bilebileceği işkenceler uygulandı. Kale yapılırken kan ve kin tohumları ekilmişti. Sonunda ektiklerini biçtiler. Kale yerle bir oldu. Kütükleri kucaklayan alevler göğe yükselirken kürk hırsızlarının yarısı hemen oracıkta öldürüldü. Öbür yarısı ise işkence sırasında can verdi. Geriye kala kala Subienkov kalmıştı. Daha doğrusu Subienkov ile koca Ivan. Tabii karlar içinde çığlık çığlığa çırpınan şu et yığınına koca Ivan denebilirse... Subienkov Yakaga'nın sırıtarak kendisine baktığını gördü. Yakaga'nın ağzı kulaklarına varıyorsa kolladığı av az sonra pençesine düşeceği için de elbet. Yediği kırbacın izi hala suratındaydı. Subienkov her şeye karşın onu suçlu bulamazdı. Gel gelelim şimdi bütün yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğini düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. Büyük şef Makamuk'a yalvarsa mıydı acaba? Düşündü taşındı ve sonunda bunun hiçbir işe yaramayacağı kanısına vardı. Sonra iplerini koparıp dövüşerek ölmek geldi aklına. Böylece fazla acı çekmez, çabucak ölüverirdi. Ne var ki bağları koparması çok zordu. Karibu kayışları kendisinden daha sağlamdı. Kurtulmak için habire kafa patlatıyordu. Derken parlak bir fikir geldi aklına. 13. ayrımın sonu. Sayfa 150.